Ayrım 34, 3. İkiz, Ken Follett, sayfa 405, 42. Bölüm. Onlar Jones Falls kampüsüne girerken ortalık kararıyordu. Jean'i kırmızı Mercedes'i öğrencilerin özel park yerine bırakırken babası, "Arabamızın daha sıradan bir marka olmaması çok fena," dedi. "Ford Taurus ya da Buick Regal tam bu işler içindir. Bunlardan her gün yüzlerce görürsün de sonra hiçbirini hatırlamazsın bile." Adam arabadan çıktı, elinde kırmızı deriden eski püskü bir evrak çantası vardı. Ekoze bir gömlekle ütüsüz bir pantolon giymişti. Dağınık saçları ve yıpranmış ayakkabılarıyla tıpkı bir profesöre benziyordu. Jean'i bir tuhaf oldu. Babasının bir hırsız olduğunu yıllardır biliyordu. Ama kendisi saatte 70 mil hız yapmaktan başka herhangi bir suç işlemiş değildi. Şimdi de bir binaya zorla girmek üzereydi. Çizmeyi aşmak buna derlerdi işte. Yanlış bir iş yaptığını sanmıyordu ama gene de kendi imajı gözünden düştü. Kendisini her zaman yasalara saygılı bir vatandaş olarak düşünürdü. Babası ve onun gibi tüm öteki suçlular değişik tür yaratıklarmış gibi gelirdi ona. Şimdi o da onlardan biriydi. Öğrenciler de öğretim üyelerinin çoğu evlerine gitmişti fakat hala ortada dolananlar vardı. Geç saatlere kadar çalışan profesörler, sosyal etkinlikleri izlemeye giden öğrenciler, kapıları kilitleyen kapıcılar, devriye gezen güvenlik görevlileri. Jean'i umarım karşıma tanıdık birileri çıkmaz dedi içinden. Sinirleri bir gitar teli kadar gergindi, koptu kopacaktı. Kendisinden çok babası için korkuyordu. Yakalanacak olursa bu onun için çok aşağılayıcı bir şey olurdu. Zorla kendi ofisine girerek bir disket çaldı diye mahkemeler insanı kodese tıkmazdı ya. Ama bunca sabıkası olan babası yıllarca hapis yatabilirdi. Dışarı çıktığında iyice yaşlanmış olacaktı. Sokak lambalarıyla dış binaların lambaları bir bir yanmaya başladı. Jean'i ve babası tenis kortunun yanından geçtiler. Projektörlerin aydınlattığı kortta iki kadın tenis oynamaktaydı. Geçen pazar karşılaşma sona erdikten sonra Steve'in onunla konuştuğu aklına geldi. Düşünmeye bile gerek duymadan ona hiç yüz vermemişti. Onun hakkındaki ilk yargısında ne kadar da yanılmıştı. Başıyla Ruth W. Acorn psikoloji binasını göstererek işte orası dedi, oraya herkes akıl hastanesi der. Aynı hızla yürümeye dikkat etmelisin dedi babası, ön kapıdan nasıl girilir? Plastik kartla tıpkı benim ofise girdiğim gibi fakat kartım iş görmüyor artık. Birilerinden ödünç bir tane alabileceğimi sanıyorum. Buna gerek yok, suç ortağı istemem. Bundan nefret ederim. Arka tarafa nasıl geçeceğiz? Sana gösteririm. Çimlerin arasından geçerek akıl hastanesinin oradan ziyaretçilerin park yerine doğru uzanan dar bir patika vardı. Jean'i önce o yolu izledi. Sonra binanın arkasındaki kaldırım döşeli iç avluya saptı. Babası profesyonel bir gözle binanın arka cephesine bakıyordu. Eliyle göstererek "Şu ne kapısı?" diye sordu. "Sanırım yangın çıkış kapısı." Babası başıyla onu onayladı. "Belki de tam ortasında bir yerde demir bir çubuk vardır. İtince kapıyı iten cinsten bir şey."
"Sanırım öyle. Neden onları koyuyorlar öyle?"
"İnsanlar yangında paniğe kapılırlar. Herkes isteri durumunda öksürür durur. Dumandan göz gözü görmez olur. Bir kapı kolu büyük bir önem taşır onlar için. O sırada yapmaları gereken tek şey o kapının üzerine saldırmaktır. İşte kapı o anda açılıverir."
"Biz oradan mı içeri gireceğiz?"
"Evet." Jean'i orada içeride bir yerde bu kapıdan girmek tehlikelidir yazılı bir uyarı levhası bulunduğunu hatırladı.
"Alarmı çalıştırmış olursun ama," dedi.
"Hayır olmam," dedi babası, etrafına bakındı. "Buralardan çok insan gelip geçer mi?"
"Hayır, özellikle geceleri hiç."
"Tamam, şimdi işimize bakalım." Evrak çantasını yere koydu, çantayı açarak içinden siyah kadranlı küçük bir plastik kutu çıkardı. Bir düğmeye basarak kutuyu kapının kasasının çevresinde dolaştırdı. Bir yandan da kadrana bakıyordu. Kadranın ibresi birden sağ üst köşeyi gösterdi. Sonra hırıltılı bir ses çıkararak buna sevindiğini belli etti. Kutuyu gene evrak çantasının içine yerleştirdi. Bu kez gene ona benzeyen başka bir alet çıkardı. Bir de bir rulo izola bant aldı. Aleti kapının sağ üst köşesine izobantla tutturdu. Aletin üzerindeki anahtarı çevirince hafif bir uğultu duyuldu. "Bu şimdi alarmı bozacaktır," dedi. Bir zamanlar elbise temizleyicilerinin gömlek askısı olarak kullandığı uzunca bir tel parçası çıkardı. Teli dikkatlice eğerek iyice büktü ve çengelli ucunu kapının aralığına yerleştirdi. Teli birkaç saniye kadar hafifçe sağa sola oynattıktan sonra dışarı çektiğinde kapı açıldı. Alarmdan da hiç ses çıkmadı.
Adam evrak çantasını yerden aldı ve içeri girdi. Dur dedi Jean'i, bu yaptığımız doğru değil. Kapıyı kapat, eve gidelim.
Hey bana bak, korkmak yok.
Bunu sana yapamam. Ya yakalanırsan 70'inden önce kodesten çıkamazsın.
Jean'i, bunu yapmalıyım. Yıllardır hep kötü bir baba oldum. Sana yardım edebilmem için bu bir fırsat. Hayatımda bir değişiklik.
Bu benim için çok önemli. Haydi lütfen.
Jean'i içeri adımını attı. Babası arkasından kapıyı kapadıktan sonra bana yolu göster dedi.
Jean'i ikinci kata çıkılan yangın merdivenine doğru seyirtti ve ofisine gidilen koridorda koşuşturmaya başladı. Babası da peşindeydi. Jean'i kapıyı eliyle gösterdi.
Adam bu kez de evrak çantasından bir başka elektronik alet çıkardı. Bu aletin telle tutturulmuş plastik kredi kartları boyutunda metal bir levhası vardı. Levhayı kapı aralığına yerleştirdikten sonra aleti çalıştırdı. Bu alet her türlü şifreyi çözer dedi.
Jean'i son model güvenlik önlemleriyle korunan bir binaya babasının bu kadar kolayca girdiğini görünce çok şaşırdı.
Biliyor musun dedi babası, ben artık korkmuyorum.
Tanrım ama ben korkuyorum.
Gerçekten de korkmuyorum. Eski soğukkanlılığıma kavuştum. Belki de yanımda sen varsın diyedir.
Sonra sırıtarak ekledi. Bana bak, seninle iyi bir takım oluşturabilirmişiz.
Unut gitsin dedi, ben bu kadar gerilime gelemem.
Birden Barrington'ın ofisine girerek bilgisayarını da disketlerini de alıp götürmüş olabileceği kafasına takıldı. Bir hiç uğruna böylesi bir tehlikeyi göze almış olması ne korkunç şeydi.
Jean'i sabırsızlanmaya başladı.
Daha ne kadar sürer bu diye sordu.
Şimdi biter.
Az sonra kapı birden ağır ağır açılmaya başladı. Babası büyük bir gururla içeri girmek istemez miydiniz dedi.
Jean'i içeri girdi ve hemen lambaları yaktı. Bilgisayar hala çalışma masasının üzerinde duruyordu. Çekmecesini açtı. Disketlerin bulunduğu kutu da yerindeydi. Deli gibi disketlerin üzerine okumaya başladı. Alışveriş listesi de aralarındaydı. Onu hemen kaptı ve Tanrı'ya şükürler olsun dedi.
Disket eline geçtikten sonra artık içindeki bilgileri okumak için bekleyemezdi. Akıl hastanesinden nasıl çıkacağını kara kara düşünürken hemen burada ve şimdi dosyaya bakmadan edemezdi. Evinde bilgisayarı yoktu, babası çalmıştı. Disketi okuyabilmek için birinden bilgisayarını ödünç istemek zorunda kalacaktı, bu da zaman isterdi. Ayrıca anlatmak da uzun sürerdi. Şansını denemeliydi. Çalışma masasının üzerindeki bilgisayarını çalıştırdı ve bekledi.
Sen ne yapıyorsun dedi babası.
Şu dosyadakileri okumak istiyorum.
O iş evde yapsan olmaz mı?
Evde bilgisayarım yok baba, çalındı.
Babası bu kinayeli konuşmayı ıskaladı. Öyleyse elini çabuk tut dedi, pencereye doğru yürüdü ve dışarıyı gözetlemeye başladı.
Ekran pırpır edince Jean'i VP'nin üzerine tıklattı. Disketi disk yuvasına yerleştirdikten sonra yazıcıyı çalıştırdı. İşte o sırada alarmlar çalmaya başladı. Jean'i bir an kalbinin durduğunu sandı. Her taraftan kulakları sağır eden bir gürültü geliyordu.
Ne oldu diye bağırdı.
Babasının korkudan beti benzi attı. Şu lanet olası ses cihazında iş kalmamış demek. Ya da birileri onu kapıdan sökmüş olmalı diye bağırıyordu. İşimiz bitik Jean'i, koş.
Jean'i disketi bilgisayardan çekip almak istiyor. Bir yandan da soğukkanlılığını yitirmemeye çalışıyordu.
Şu anda yakalanır, disket de elinden alınırsa işte bu yandığının resmiydi.
Fırsat varken disteğe hiç olmasa şöyle bir göz atabilseydi ya.
Babasının kolunu kavrayarak ne olur birkaç saniye daha dedi.
Babası pencereden dışarıya bakıyor. Lanet olsun, şu adam bir güvenlik görevlisine benziyor dedi.
Yalnızca şunu yazıya çekmek istiyorum, bekle beni.
Panik halinde, bekleyemem bekleyemem Jean'i, özür dilerim.
Evrak çantasını kaptığı gibi koşmaya başladı.
Jean'i babasına çok acıdı ama artık onu durduramazdı. A-Drive Directory'yi geriye aldı, federal büronun dosyasını çekti ve yazıcıyı tıklattı. Hiçbir şey olduğu yoktu ama yazıcı ısınıp duruyordu. Jean'i küfrü bastı. Pencereye doğru yürüdü. İki güvenlik görevlisi binanın ön kapısından içeri giriyorlardı. Gitti ofisin kapısını kapadı. Şimdi gözlerini dikmiş yazıcıya bakıyordu. Haydi canım haydi.
Yazıcı sonunda tik diye bir ses çıkararak pırladı ve kağıt tablasından bir tabaka kağıdı çekiverdi.
Jean'i yerinden fırlayarak yazıcıdan çıkan yazılı kağıdı kaptı ve hemen mavi ceketinin cebine yerleştirdi.
Yazıcı dört tabaka kağıdı daha ağzından geri çıkardı.
Jean'i kalbi küt küt atarak sayfaları yakaladı ve yazılanları okumaya koyuldu.
Aralarında 30-40 kadar çift olan vardı. Çoğu da erkek adıydı. Buna da şaşmamak gerekirdi. Çünkü neredeyse bütün suçları erkekler işlerdi.
Bazılarının adresi cezaeviydi. İşte onun beklediği listede buydu.
Şu anda sadece bir şeyi öğrenmek istiyordu. Hem Stephen Logan'ın hem de Dennis Pinker'ın adlarını arıyordu. Her ikisi de vardı. Her ikisinin de bir üçüncüyle bağlantılı olduğu görülüyordu. Wayne Stettner ile. Sevincinden uçacak gibi oldu. Elbette ya diye bağırdı. Bir de New York City'den bir adres. Ayrıca 212'li bir telefon numarası. Wayne Stettner adına dik dik baktı. Lisa'yı burada jimnastik salonunda tecavüz eden bu adamdı işte. Philadelphia'da Jeannie'ye saldıran da oydu. Piç diye fısıldadı ikinci bir tonla. Ama seni yakalayacağız. Her şeyden önce bu bilgiler de buradan kaçmalıydı. Kağıtları cebine tıktı, lambaları söndürdükten sonra kapıyı açtı. Hala inleyip duran alarmın gürültüsünü bastıran sesler duyuluyordu koridordan. Çok geç kalmıştı. Büyük bir dikkatle kapıyı tekrar kapadı, bacakları tir tir titriyordu. Kapıya dayanarak kulak verdi. Bağıran bir erkek sesi kulağına çalındı. ''Bu odalardan birinde az önce lamba yanıyordu, bundan %100 eminim.'' Öteki ses, öyleyse odaları bir bir kontrol edelim dedi. Jeannie sokak lambalarının loş ışığına gömülmüş küçücük odasına şöyle bir göz attı. Saklanacak bir yer yoktu. Kapıyı yavaşça araladı. Hiçbir şey göremiyordu. Ses de kesilmişti. Başını dışarıya doğru uzattı. Koridorun sonundaki açık kapıdan içeriye ışık sızıyordu. Gece nöbetçileri dışarıya çıkarak lambayı söndürdüler. Kapıyı kapadıktan sonra laboratuvarın bulunduğu bitişik odaya girdiler. İçeride arama yapmaları bir iki dakikalarını alırdı. Hiç görünmeden kapıdan süzülüverip merdiven boşluğuna kadar gidebilir miydi acaba? Jeannie koridora adımını attı ve titrek elleriyle kapıyı arkasından kapadı. Koridorda dümdüz yürümeye başladı. Koşmamak için büyük bir çaba harcıyordu. Laboratuvar kapısının yanından geçerken dayanamadı, içeriye bir göz attı. Her iki nöbetçinin de sırtları ona dönüktü. Biri kırtasiye dolabının içine bakıyordu, öbürü sıra sıra dizilmiş DNA test bilimlerini inceliyordu. Onu görmediler, az kalsın göreceklerdi. Jeannie koridorun sonuna kadar yürüdü ve kapıyı açtı. Tam adımını kapıdan dışarıya atıyordu ki bir ses, ''Hey sen, dur orada!'' diye bağırdı. Sinirlerinin her teli koşması için gerili verir gibi oldu ama kendini tuttu. Kapıyı tekrar kapadı ve gülerek arkasına baktı. Şimdi iki nöbetçi koridorda ona doğru koşuyorlardı. Her ikisi de ellilerini çoktan geçmiş olmalıydı. Büyük olasılıkla emekli polisliler. Jeannie güçlükle soluk alabiliyordu. Boğazı sıkılıyormuş gibi oldu. ''İyi akşamlar'' dedi. ''Size nasıl yardımcı olabilirim beyler?'' Alarm sayesinde sesinin titrediği hiç belli olmuyordu. İçlerinden biri binadaki alarmlardan biri çalıştı da dedi. Saçma olduğunu bile bile dayanamadı sordu. Sizce binada çağrısız bir konuk mu var yoksa? Olabilir, olağan dışı bir şey gözünüze ilişti mi profesör? Nöbetçiler onun bir öğretim üyesi olduğunu varsaymışlardı. Bu iyiydi işte, bununla birlikte bir yerlerde bir cam kırıldığını işittim sanki. Çok emin değilim ama galiba ses üst kattan geliyordu. İki nöbetçi birbirlerinin yüzüne baktılar. Şunu bir kontrol edelim dedi biri. Öbürü arkadaşının önerisini hiç aldırmadı. Cebinizdekilerin ne olduğunu sorabilir miyim dedi. Bunlar kağıt. Kağıt oldukları belli. Acaba görebilir miyim? Jeannie onları kimseye vermeyecekti. Bu kağıtlar onun için çok değerliydi. Önce bir şey uydurup tartışmamayı düşündü ama sonra fikrini değiştirdi. Kağıtları cebinden çıkararak elbette dedi. Ardından katlayarak tekrar cebine koydu. Hayır, fikrimi değiştirdim. Onları göremezsiniz. Onlar kişiye özel şeyler. Israr etmek zorundayım. Eğitim derslerinde bize öğretilen bu. Böyle yerlerde o tür kağıtlar çok çok değerli şeyler olabiliyor. Bir kolej binasında alarm çalıştı diye özel mektuplarımı okumanıza izin veremem. Öyleyse benimle güvenlik ofisine kadar gelip amirimle konuşmanızı isteyeceğim sizden. Pekala dediğini. Sizinle dışarıda buluşuruz. Geri döndü, kapıdan geçerek hiç gürültü çıkarmadan merdivenlerden indi. Nöbetçiler peşinden kovalamaya başladı. Dur bekle. Onu gelip zemin katın girişinde yakalamalarını istiyordu. Biri kapıyı açarken öbürü kolundan kavradı, dışarı çıktılar. Tutmanıza gerek yok dediğini. Adam peşinden merdivenleri koşarak indiği için soluk soluğa kalmıştı. Böylesi daha iyi dedi. Jeannie bunu daha önce de yaşamıştı. Kolunu kavrayan elin bileğini sımsıkı kavrayarak iyice sıktı. Nöbetçi ah dedi ve kolunu bıraktı. Jeannie koşmaya başladı. Nöbetçiler hey orospu çocuğu dur diye bağırarak peşine düştüler. Nöbetçilerin hiçbir şansları kalmamıştı artık. Jeannie bir yarış atı kadar sağlıklı olmanın dışında onlardan 25 yaşta küçüktü. Nöbetçilerden iyice uzaklaşınca ne korku kaldı ne bir şey, rüzgar gibi koşuyordu. Ötekiler birkaç yüz metre daha kovaladıktan sonra vazgeçtiler. Jeannie arkasına dönüp baktığında soluk soluğa kaldıklarını hemen anladı. Her ikisi de iki büklüm olmuştu. Park yerine kadar hiç durmadan koştu. Babası arabanın yanında onu bekliyordu. Jeannie arabayı açtı, içine girdiler. Lambaları yakmadan hızla park yerinden çıktı. ''Özür dilerim Jeannie'' dedi babası. ''Kendim için olsa böyle bir işi dünyada yapmazdım diye düşündüm. Ama herhalde yalnızca senin için yapardım. Neyse bir yararı yok artık bunların. Bende iş kalmamış. Bir daha hiç soygun işi yapmayacağım.''
''Bu iyi bir haber işte. Ama ben istediğim şeyi alabildim.''
''Sana iyi bir baba olmayı çok isterdim. Bundan sonra da çok zor.''
Jeannie kampüsten caddeye çıkınca farları yaktı. ''Çok da geç sayılmaz babacığım. Beni içeri sokabildin ya. Ben bu işi dünyada tek başıma beceremezdim.''
''Evet, haklısın galiba.'' Jeannie bir an önce eve varmak için hızla yol alıyordu. O kağıtta yazılı olan telefon numarasını kontrol etmek istiyordu. Eğer o numara eski bir kayıtsa Jeannie yandı demekti. Tek istediği şey Wayne Statner'ın sesini işitmekti. Dairesinden içeriye adımını atar atmaz ilk işi telefonu kapatarak numarayı çevirmek oldu. Telefonuna bir erkek sesi yanıt verdi. ''Alo.'' Tek sözcükten hiçbir şey anlaşılmazdı. ''Wayne Statner'la konuşabilir miyim lütfen?'' dedi.
''Evet Wayne, benim. Kimsiniz?''
''Tıpkı Steve'in sesi. Orospu çocuğu. Külotlu çorabımı yırtmaya ne hakkın vardı senin?'' Kızgınlığını belli etmemeye çalışarak ''Mr. Statner, sizi özel bir ödüle layık gören bir pazar araştırma şirketinden telefon ediyorum.'' dedi.
''Ha siktir geber!'' dedi Wayne ve telefonu kapattı. Jeannie babasına dönerek ''Bu o'' dedi. ''Tıpkı Steve gibi konuşuyor. Ne var ki Steve daha naziktir.''
Babasına tüm senaryoyu kısaca özetledi. Babası olayı oldukça şaşırtıcı bulduysa da öykünün ana hatlarını anladı. ''Bundan sonra ne yapacaksın?'' dedi.
''Polise telefon edeceğim.''
Ahlak zabıtasının numarasını çevirdi ve çavuş Delaware ile konuşmak istediğini söyledi. Babası şaşkınlık içinde başını sağa sola oynatıp duruyordu.
''Benim alışık olmadığım bir şey bu. Polisle çalışma fikri bana göre değil. Umarım bu çavuş tanıdığım öteki dedektiflerden farklıdır.''
''Eminim büyük olasılıkla farklıdır.''
Mişi masasının başında bulabileceğini hiç ummuyordu. Saat daha 9'du. Ötekilere ona ulaştırılacak ivedi bir mesajı olduğunu söylemeyi kuruyordu ama şansından Miş hala oradaydı.
''Şu benim yazı işleri.'' diye açıkladı. ''Sorun ne?''
''Steve Logan'la Dennis Pinker ikiz değiller.''
''Ama ben sanıyordum ki...''
''Onlar üçüz.''
Uzun bir sessizlik oldu. Miş ihtiyatlı bir sesle sordu. ''Nereden biliyorsun?''
''Steve ile Dennis'i nasıl bulduğumu sana anlatmıştım. Benzer çiftlerin diş kayıtlarına ait veri tabanlarını tarayarak hatırladın mı?''
''Evet.
Bu haftada federal büronun benzer parmak izleri dosyasını taradım. Program bana Steve ile Dennis'ten başka aynı gruptan bir üçüz daha verdi.''
''Parmak izleri aynı mı?''
''Tam olarak değil, benzerler. Az önce üçüncü adama telefon ettim. Ses tıpkı Steve'in sesi. Hayatım üzerine bahse girerim ki birbirlerinin benzeridirler. Bana inanmalısınmış.''
''Elinde bir adres var mı?''
''Evet var, New York'ta bir yer.
O adresi bana ver.
Ama bir koşulum var.''
Miş sesini sertleştirdi. ''Jeannie, karşında polis var, koşul filan olmaz. Sen ancak lanet olası soruları yanıtlarsın o kadar. Şimdi o adresi bana ver.''
''Onu görmeye birlikte gidelim diyorum, yarın.''
Gene bir sessizlik oldu. ''Bir suçluya yardım ettiğin için seni bir hücreye kapatmalıyım.''
''Yarın sabahki ilk New York uçağına yetişebilirdik.''
Pekala.
34. ayrımın sonu. Sayfa 416.